Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadem.
Hocam bugün neler var gündemde?
Hocam Profesör Doktor Robert Frager'ın Kalp, Nefs ve Ruh kitabından gidiyorduk. Geldiğimiz nokta şeydi. Geleneksel psikolojilerden olan tasavvuf ile modern batı psikolojisi arasındaki farklara gelmiştik. Şimdi burada şu konuya değiniyor Frager. Bu arada tasavvuf aracılığıyla İslam'a girmiş bir isim. Ragıp Baba adı aldığını da belki ilk kez dinleyenlerimiz olur.
Hem psikiyatrist hem de şeyh aynı zamanda, onu da söyleyeyim hocam. Cerrahi şeyhi.
Evet.
Pek çok vasfı var yani, bu konuda konuşmak için otorite bir insan.
Evet. Şimdi diyor ki hocam, geçen programda da işlemiştik devamında. Batı psikolojisinde insanın doğasının tanımları temelde insanın sınırları ve nevrotik eğilimleri ya da kalıtsal iyiliği ve pozitif doğamız üzerine odaklanmaktadır. Bu birinci yaklaşım nedir? Aslında Freud'un yaklaşımı. İkinci yaklaşım mesela Maslow'un yaklaşımı aslında. Mesela Freud'un, bunu ben ekliyorum. Freud'un hocam hedef kitlesinde daha çok Viyana sosyetesi vardı. Son derece marjinal yaşamları vardı. Dolayısıyla sosyal bilimler açısından baktığımız zaman hocam, psikolojide bir sağlıklı örneklem değil. Niye? Marjinal bir örneklem. Çünkü insanların çoğunluğu öyle bir marjinal yaşam içerisinde değil. Viyana'nın jet sosyetesinin hocam çılgınlıklarının, anormalliklerinin, hatta tırnak içinde sapkınlıkların ucu bucağı yok. Maslow hocam ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Freud bize insanın hastalıklı tarafını gösterdi. Şimdi insanın pozitif tarafını göstermeye sıra geldi. Bu defa kendini gerçekleştiren insanları ele aldı. Peki tasavvuf burada, Frager'den okuyorum ondan sonra söz sizde. Sufi psikolojisine göre insanoğlu meleklerle hayvanlar arasında bir yerdedir. Dolayısıyla iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Buradan hocam söz sizde.
Hocam şimdi önce şu Freud'la başlayalım. Dediğiniz gibi her insan kendi bulunduğu içindeki çevreyi bazen genelleştirip herkesi kendi gibi zannetmek derler ya.
Evet.
Herkes başkasını da kendi gibi zannedermiş. Şimdi bu şeyde okumuştum. Bu kültürde biliyorsunuz böyle kısa şeyler var. Budist kültürde. Koan diyorlar hocam. Neyse
Koan,
bu. Koan değil mi?
evet.
Şimdi bir adam işte Budist rahibinin yanına gelmiş veya gurusu diyelim. Ben buraya yeni geldim demiş. Burası nasıl demiş. Daha önceki oturduğun şehir nasıl? Çok kötü insanlardı demiş. Üç aşağı beş yukarı burası da öyledir demiş. Daha hiç yani bununla alakalı bilgi vermiyor. Çünkü daha önceki yerdeki tecrübesi kötü. Buradaki tecrübesi de kötü olacağı belli. Demek ki adam kendi geçimsiz. Yine başka biri sormuş aynı soruyu. Ya demiş, buraya yeni taşındım. Burası demiş nasıl bir yerdir? İnsanlar iyi midir, kötü müdür? Daha önceki şehirdeki ilişki nasıldı insanlarla? Çok iyiydi demiş. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyi burada da bulacaksın demiş.
Yani insan gittiği yere kendi dünyasını taşıyor bir
Aynen
açıdan.
öyle. Esasında biz başkalarıyla konuşurken de kendi iç alemimizle konuşuyoruz. Mesela diyelim benim başka bir insana kötü bir tecrübe yaşadımsa, size bakarken hep şüpheyle bakıyorum. Acaba Ali Rıza hocam ne zaman beni arkadan vuracak gibi.
Evet.
Yani hocam siz vurmazsınız ama burada bir arkadaş var. Sizinle çok işbirliği yapıyor hocam, bunu biliyorum. Ondan şüphe ediyorum. İsmini vermeyelim şimdi. Şimdi yani Freud hastalıklı insanları genelleyerek dünya hastadır. Hastalıklı insanlardan müteşekkildir. Herkes.
Peki Maslow da indirgemeci değil mi hocam? O da bu
Evet.
defa sadece kendini gerçekleştiren insanlara odaklanıyor.
Doğru söylüyorsunuz. İşte tasavvuf bence ikisini de birleştirerek tasavvufun belki daha kapsamlı, daha güçlü olmasının bir yönü de burasıdır.
Burada
Hem
belki
insanın
Seligman'a da atıf yapmak gerekiyor. Diyelim ki
Eyvallah.
o da pozitif psikolojiyle hep pozitif
Tabii.
değerler üzerinden gidiyor. Ama sonuçta herhalde o da şey oluyor, indirgemeci oluyor
İşte
yani.
tasavvufta ise indirgemecilik yok. Her anda yani bir anda insanın en kötü tarafını görüyor tasavvuf. Bir insan nefsi emmare vardır. Her
Evet.
insan ki yani Yusuf Aleyhisselam gibi 3-4 nesil peygamber evladı. Bir
Evet.
insan bile diyor ki benim nefsim kötülüğü emreder. Çok emreder hem de. Şimdi sufiler insana beşer hata yapar gözüyle bakıyorlar. Aynı zamanda her insanda bir melek olma kapasitesi de vardır. Aynı anda onu da görüyorlar. Ve bütün sufi terapilerinde veya işte bu zikirde, halvette, tefekkür uygulamalarında bir insan tefekkür ettiği zaman bir yandan kötü ahlakından kurtulurken bir yandan da yükseliyor. Şimdi şunu ben şuna benzetiyorum.
Evet.
Tasavvufta tekalli var. Boşaltmak demek yani.
Hmm,
Tahalli,
kalliye
evet
diye
tahalli etmekten
Türkçe'de.
geliyor. Sonra tehalli var. zinetlenmek, güzelleşmek, süslenmek. Tecelli var, işte tecellilerin size gelmesi. Yani genelde batı tasavvuf, batı psikolojisi hep boşaltma derdinde. Bendeki kaygıyı nasıl gideririm, bendeki efendim stresi nasıl atarım.
Peki bendeki... tam burada özel soru. Stres ve kaygıyla başa çıkma konusunda çokça psikoloji literatürü var hep. Başa çıkma, üstesinden gelmek, yenmek, yok etmek, ortadan kaldırmak kelimelerini kullanıyor. Peki diyelim ki tasavvuf bize stres ve kaygı veren şeylerle yok etmeyi istemiyor mu?
İyi geçinmeyi istiyor bence.
O nasıl bir şey mesela
yani
bir hocam?
Yani biz bu dünyaya gelirken, İslamiyet'in de bize verdiği, biz bu imtihan olmaya geldik bu dünyaya.
Evet.
Yani toz pembe bir dünya Allah bize vaat etmedi.
Evet.
Toz pembe bir dünya var esasında ama burada değil. Öbür tarafta var.
Evet.
Sıcak yok, soğuk yok, yani üzüntü yok, kaygı yok. Allah bunu söylüyor.
Şunu mu demek istiyorsunuz? O zaman biz habire stres ve kaygı çekelim yani.
Hayır, asla. Tam tersine bir insana mutsuz olan beklentilerdir. Şimdi hocam buraya geldik. Burada diyelim bir ziyafet bekliyoruz. Önümüze kuru ekmekle peynir koydular. İnsanın canı sıkılır. Ama şu anda gazeteki insanlara kuru ekmekle peynir versek, su versek sevinmezler mi? Orada insanların beklentisi sıfıra düşmüş şu anda.
Yani sizin dediğiniz beklenti ne kadar aşırılaşırsa hayal kırıklığı o kadar çok olur diyorsunuz yani.
Aynen öyle söylüyorum.
Peki o zaman biz bu hayattan böyle hiç pozitif bir şey mi beklemeyelim yani?
Şöyle dünyada üzüntü de olacak, sevinç de olacak. Bu Mevlana'nın bir boş ev metaforu vardır.
Bunu nasıl hocam?
Batılar çok kullanıyorlar. Evine gelen misafirlere her gün iyi davran diyor. Üzüntü olabilir, kaygı olabilir. Onların her biri diyor, seni yeni bir tecrübeye hazırlamak için gelmiştir.
Bir dakika. Mevlana'nın... Tecrübe derken o zaman onun bir anlamda ruhsal gelişiminde rolü olacak.
Aynen, aynen.
Yani o zaman üzüntü, stres, kaygı vesaire, biz bunlara habire maruz kalalım demiyor tasavvuf. Bunları ruhsal deneyimle bir tekamül aracına dönüştürelim diyor.
Aynen. Bir de yani bunların olmadığı bir dünyayı planlama. Bunlar olacak. Bunlar normal karşı. Şimdi şöyle bir şey diyor mesela bu ortopedistler. Bir insan boşa basarsa bel fıtığı oluyor. Halbuki 2 metre atlasa icabında hiçbir şey olmuyor. Çünkü vücut kendini kasıyor, hazırlıyor. Şimdi biz...
Beklenti boşa...
Modern psikoloji biraz sana şey vaat ediyor. Kişisel gelişimi bunu vaat ediyor mesela.
Anladım.
Düşün her şeyi yaparsın. Bu dünya senin istediğin gibi olur. Biraz çalışırsan her şey olur falan. İnsanlar biraz böyle boş vaatlerle
intihara düşürüyor yani.
Aslında boşluğa düşürüyor. Pek çok insan kişisel gelişim yaptıktan sonra ben her şeyi başarırım deyip gidip patronuyla kavga ediyor. Ben de iş kurarım, senden daha zengin olurum diyor ama iş de kuramıyor, işini de kaybediyor. Şimdi sufiler diyorlar ki başına bela geldiği zaman bir teniyle korkmadan o bela ile bir uğraş. Allah sana ne demek istiyor? Oradan ders çıkar ve o dersi, o belayı aş diyorlar.
O zaman şöyle bir şey çıkartıyorum ben burada. Hani Pollyanna fenomeni vardır ya hocam. Hani böyle her şeyi toz pembe görüyor. Her şeye aşırı bir iyimserlikle bakıyor. O zaman tasavvufta bu yok. Yani Pollyannacılık yok. Ama karamsarlık da yok.
Yok.
Bir iyimserlik var ama... Anladığım kadarıyla bu son dediğinizden hareketle söylüyorum. Gerçekçi bir iyimserlik var yani.
Bir de
yani.
Olayları olduğu gibi kabul etmek var. Yani ya olaylara kavga etmek yerine. Allah'ım niye ayağım kırıldı? Allah'ım niye tekerim, işte arabam çarptı, kaza yaptım? Şu kadar zararım var. Ya bununla uğraşmak yerine.
Evet.
Yani ben bu kazayı niye yaptım? Direksiyonda uyudum. Veya arabamın frenlerini uzun zamandır kontrol ettirmemiştim. Evet. Ders al. Hatta şu var sufilikte. Küçük bela çoğu zaman büyük belaya engeldir. Yani Allah size arabanız ufak kaza yapıyor. Siz daha dikkatli olursanız ileride belki çok daha büyük kaza yapacaksınız. Size gelen bu küçük bela bir esasında rahmet oluyor. Yani o yüzden sufiler hem kötülüklerle savaşırken hem de bu dünyanın imtihan yeri olduğunu bilirler. Beklentisi yüksek olmadığı için hani sufilerin bir sözü vardır. Çorba tekkeyi bekleyen çorba içer demişler. Kebap yer dememişler mesela. Yani sen çorbaya razı oldun mu? Kebap da gelir Allah'ın izninden. Başka tatlı da gelir. Ama sen bir çorbaya razı ol bir kere. Yani sufilerin bu olayları kabul etişleri, kabullenişleri ve olayların üstüne çıkmaya çalışmaları bence bizim modern psikolojiye en büyük katkımız bu olabilir. Şimdi hani Gazze örneğini zaman zaman getiriyorum. Hem gündemimizden düşmesin.
Evet.
Şimdi siz Gazze'li bir insanın direncini nasıl açıklarsınız? Hangi psikoloji ile bu insanlar burada dirençli kalabilirsiniz? Tepesine bomba yağıyor. Çocuğu ölmüş, eşi ölmüş. Ama halinden memnun. Allah'ım diyor yani evet imtihandan geçiyorum ama ben diyor elimden geleni yaptım. Sen benden razı ol diyor yani. Ve oradan bir yıkılış, bir psikolojik travmalar illaki vardır. Yani bombanın düştüğü yerde illaki olur ama başka milletlere göre kıyas ettiğimizde neredeyse hiç yok desek yeridir. Nereden
geliyor bu? Hala davalarda ısrar etmeleri.
Evet, ısrar ediyorlar.
Evet, Maslow'un piramidi o zaman hocam burada tepe taklak olmuş oluyor yani.
Maslow
insanların inançları ve değerleri uğruna çok rahatlıkla yaşamlarını riske atabiliyorlar yani.
Yani Maslow haksız sayılmaz. İnsana yasak atan fizyolojik ihtiyaçların karşılanması çok önemli. Ama çok özür dilerim, biz bir mahlukat, hayvan değiliz yani. Yani sırf otumuz, etimiz önümüzde diye mutlu olacağız diye bir şey de yok. Yani hepsi esasında, dediğim gibi sufiler aynı anda bakıyorlar. Bir insanın hem fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayalım.
Evet.
Hem de aynı anda ruhani ihtiyaçlarını karşılayalım diyorlar. Yani teşbihat olmasın, eve gelen misafire ilk önce önüne yemek konur. Gel sana biraz sohbet edeyim, kitap okuyayım, gel tefekkür edelim denmez yani. O sonra yani önce misafiri ekmek, peynir, önüne bir şey koyursunuz ne varsa evde. Adam karnı doyar, dersin kardeş gel şimdi biraz tefekkür edelim, biraz sohbet edelim. Evet. Şimdi sufiler bence bu işin sırrını keşfetmişler diye düşünüyorum.
Yani bütüncülük, o zaman bütüncül bakış açısı tasavvufun ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Modern psikolojinin indirgemeci tarafına göre karşılaştırdığımızda.
Yani bu modern psikolojinin her bir akımı ve ekolü insanın bir tarafını yakalamış ve o yakaladığı tarafla meşhur olmuşlar.
Hmm.
Freud de meşhur. İnsanın kötü taraflarını yakalamış yani. Agresif diyor, saldırgandır, cinsellikle hareket eder. Abraham Maslow diyor tam tersine, yükselme trendi de var insanda. Başka birisi başka bir şey diyor. Her biri bir konu yakaladığı için meşhur olmuşlar. Bence sufiler hepsini bir daha yakalamış.
Yani gerçeklik payı var. Sorun gerçekliğin tümü değil yani. O meşhur Mevlana'nın fil öyküsünde anlattığı gibi yani.
Aynen.
Hocam gene şeyden devam ediyoruz. Kalp, Nefs, Ruh kitabından Robert Frager'in. Diyor ki modern psikoloji en yüksek bilinç düzeyimizin rasyonel bilinç olduğunu söylüyor. Sufi psikologlar ise insanların büyük bir kısmı için aslında bu rasyonel bilinç bir uyku hali olduğunu söylüyor. Dolayısıyla insan rasyonel bilincini aşması lazım. Ve burada peki nasıl aşacak yani? Galiba burası kritik noktalardan bir tanesi. Zikir, tevazu, Allah korkusu, Allah'tan umut etmek, kendi varlığını Allah'ın varlığında
fani kılmak,
gibi hallerle. Şimdi burada iki şey var o zaman size soracağım. Bir, modern psikolojideki bu rasyonel bilinç ile tasavvufta rasyonel bilincin ötesine geçiş, buradaki durum nedir? İkincisi, buradaki zikir, tevazu gibi, fenafillah gibi hallerin modern psikolojideki karşılığı nedir?
Yani rasyonel bilinç bencildir. Hep kendisi hayatta kalmak, ayakta kalmak, hayatta kalmak, kendi menfaatiyle ilgili düşünür yani.
Hmm.
Hatta bunu psikoloji de söylüyor. %75 insan işte daha böyle tedbirli davranır, korkaktır. Sebebi de her an bir saldırı gelebilir falan. Yani eskilerden böyle var ya bu.
Evet.
Modern psikologların çoğu Freudianist olduğu için Darwinci ekolüne geliyor buna, biliyorsunuz.
Evet.
Evrim ekolünden. İnsan bir zamanlar sürüngendi işte, hep her tehlikelere açıktı falan filan. Reptile brain diyorlar hocam.
He, yani sürüngen siz şey beynimiz, diyorsunuz. Darwin'in teorileri aynı zamanda psikolojiye de yansımış yani.
Çok yansımış. Yani bizim yani haşa sürüngen beynimiz çok korkak, çok ürkek. Hep her böyle şeyden bir saldırı psikolojisine kapılıyor.
Peki yok mu bunlar bizde?
Var, var ama.
O zaman eleştiriniz nerede burada?
%75, %80 hep böyle dışlayıcı, kendi menfaatini düşünen, bencil bir psikoloji. Ki bugün Batı alemine baktığımızda çok rasyonelistler hakikaten.
Evet.
Her şey matematik gibi ama bak bakıyorsunuz en büyük haksızlıkları onlar yapıyorlar. Hatta yaptıkları haksızlıkları da öyle güzel bir
akla uydurma.
Akla uyduruyorlar ki. Şimdi bakıyorsunuz Gazze'de bütün suç Gazze'lilerin yani. Adamlar niye oraya gelmişler ki? Yani orası işte İsrail olması lazım. Halbuki Gazze'liler orada yahu. Esas terörist kim? Gelip bunu oradan çıkaran insanlar değil mi? Yani bundan 100 sene önce İsrail diye bir şey yoktu. Oradaki pek çok insan diyor ki ben İsrail'den daha yaşlıyım. İsrail 48'de kuruldu. Orada 40 doğumlu, 30 doğumlu insanlar da yaşıyor.
Evet.
Şimdi onlar diyorlar ki siz buraya gideceksiniz, biz burayı ele geçireceğiz. Ve bütün dünya arkalarında şu anda. Şimdi
bütün dünya demeyelim hocam. Aslında
pek çok maalesef.
Gelişmiş ülkeler daha çok. Çünkü mesela Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamalarda hocam, kahir ekseriyet İsrail karşıtı çıkıyor yani.
Çok doğru.
Ama gücü...
Doğru. Güçlü ülkeler diyelim. Ama şimdi bak işin içine kalp girdiği zaman...
Evet.
De kalp zekası var biliyorsunuz. IQ olduğu gibi bir de biz burada şu anda SQ diyoruz, manevi zeka. Yani zekalar bugün modern psikolojide de yani bu algıların farklı farklı olduğu artık ortaya çıkmaya başladı. Evvelde bir matematik zeka vardı.
Evet.
2 artı 2 eşittir 4 diyordu. Şimdi artık duygusal zeka ortaya çıktı. Duygusal zekanın çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. İşte Martin Seligman falan bunları daha çok işliyorlar.
Evet.
Sonra dediler ki ruhi zeka var. Ruhi zeka daha farklı bir şey.
Hmm.
İşte bu tasavvuf insanı değişik bilinç hallerine sokuyor. Yani ruhani zekanızı geliştiriyor sizin. Duygusal zekanızı geliştiriyor. Karşı insanın duygularını anlıyorsunuz. Onun ihtiyaçlarını söylemeden siz cevap veriyorsunuz. Ve tabii bir de bizim ilham keşif kaynaklarımız da var. Sadece yani bu görünen alem göründüğü gibi değil ki. Bir de görünmeyen alemler var.
Evet.
Bugün biliyorsunuz uzak doğuda bile işte meditasyon yaparak değişik alemlerle iletişime geçiyorlar. Hatta çok tehlikeli işler de var, onu da söyleyeyim. Hatırlarsanız biz sizinle bir program yapmıştık. Theta Healing diye.
Evet, evet, evet, evet.
Yani cinlerle falan ilişkiye girip sonra şuur altımızı temizledik gibi saçma salak şeyler söylüyor. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Yani şuur altı öyle temizleyeyim demekle temizlenmiyor yani.
Evet.
Öyle çok kolay değil o işler. Yani İslam'da tevbe müessesesi var. Tevbe edersiniz. Allah affeder. Orada ufak tefek izler kalır. Kalmaz değil. Mevlana'nın teşbihi çok güzel. Şimdi siz tahtaya yazdığınız kalemle sildiniz. Ne olur? Tahta temizlenir ama bir parça iz kalır diyor. Tekrar yazdınız, tekrar sildiniz. Daha çok iz kalır.
Hmm.
Yani şuur altını %100 temizleyemeyiz. Hani şunu diyeceğim. Bizim bu sufilerin bu güzel görüşlerini ihmal etmeden bence bir modern psikolojiye yaklaşabilirsek inşallah güzel neticeler elde ederiz.
Evet, yoksa insanı bütüncül olarak ele alamadığımızda böyle son derece kendini gerçekleştirmiş insanlar bir bakıyorsunuz. Manevi zeka açısından, ruhsal zeka açısından yerlerde olabiliyor yani.
Bazı filmlerde falan bunları görüyoruz ya.
Evet.
Adam çok güzel kompütür uzmanı ama hiç kimse seni seviyorum diyemiyor.
Evet.
Demiş ki eşi, ya demiş sen hiç bana beni sevdiğini söylemiyorsun ya, acaba bir yok ya demiş, öyle şey olur mu? Elbette söyledim ya demiş 30 sene önce. Değişen bir şey yok demiş. Yani duygusal zekası yoksa bir insanın çok böyle size can sıkıcı, donuk gelebilir. Ki nitekim de bugün dünyada bu sıkıntı yaşıyoruz yani. Aile iletişiminde, insanlar arası iletişimde duygusal zeka, manevi zeka olmadığı zaman herkes kendi menfaatinde. Yani şirketlerde biraz batı siyasında sizin her zaman söylediğiniz bu kapitalist sistemin de bir getirisi, psikolojisi.
Evet.
Ben ayakta kalayım, ben yükseleyim de başkaları yani işini kaybetmiş umurumda değil mantığı.
Aslında modern psikoloji bir anlamda hocam kendi kültürüyle uyumlu. Yani o kapitalizmin evrildiği şimdiki tüketim kültürüyle uyumlu. Dolayısıyla bir şey var. Bir tür şirket, bir ne kadar tüketiyorsa o kadar mutlu bir aile var. Tüketim imkanı kalmadıysa yani para yoksa o da buhar olup gidiyor yani karşısında.
Bu yüzden yani batı psikolojisi bazen hasta da ediyor aslında farkına varmadan. Hani siz söylüyorsunuz ya, adam terapiye gittikçe bencilleşiyor. Eşiyle ilişkileri soğumaya başlıyor. Çocuklarla ilişkisi. Çünkü modern psikoloji diyor ki ya sen keyfine bak. Bu dünyaya bir kere geldin. Eşinmiş, çocuğunmuş, çok fazla kafaya takma. Birisi sana birazcık ters baktı. Hayattan sil gitsin. Ya onu sil, bunu sil. Hani mükemmel insan arayan adam arkadaşsız kalır diye bir söz var ya bizde.
Evet.
Biraz modern psikolojinin bu tür negatif tarafları da var. Onu da söyleyeyim.
Evet, dolayısıyla insana bütüncül olarak bakan tasavvufun günümüzde aslında söyleyecek olduğu çok fazla şey var. Söz var. Mesela diyelim ki İnsan haklarından söz ediyoruz. Çok güzel. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler. Sonra bakıyorsunuz ki bu insan hakları sadece batılılar için geçerli oluyor. Doğuda geçerli olmuyor.
Matematik zekanın getireceği yer burası. Önce ben. Hatta bir örnek vereyim hocam. Evet. Zaman zaman yolda para bulduk. Matematik zekamız der ki say bakayım kaç para buldun.
Evet.
Çok paraymış. At cebe, tamam. Ne güzel işte. Belki duygusal zekamız der ki ya bu parayı kim düşürdü acaba? Hangi insan düşürdü? Belki ameliyat parasıydı. Ruhani evet. Zekamız der ki aman asla bu paraya el uzatma. Bunun bir sahibi vardır. Git onu araştır. Şimdi matematik zekaya bakarsak al parayı at cebine harca. Kimse görmedi nasıl olsa. Yani düşüren seni nerede bulacak bir daha? Yani metroda para bulduk mesela.
Evet.
Yolda para bulduk yani. Hani bunun gibi çok algı boyutları var. Bugün maalesef batı psikolojisi, batı kültürü sadece bu matematik zeka konusunda biraz da eğlence zekası desek olur mu? Yani hoş vakit geçirme peşinde insanlar. Bu dünyada eğlenelim, hoplayalım, zıplayalım. Yani günümüzü gün edelim. Hiçbir şey üzülmeyelim, kaygılanmayalım. Hop öbür tarafa veya işte toprak olalım ölünce.
Evet ama tabii öyle olmuyor. Bu arada vaktimiz ne kadar kaldı hocam?
Biraz daha devam edelim. Biraz daha, yapımcımız tamam. Bizi uyarır herhalde.
Şimdi Frager tasavvuftaki ruhsal gelişimin böyle yapı taşlarından bahsediyor. Bir tanesi ilk uyanış. Bu ilk uyanış manevi araştırmanın eskiden değer verdiğimiz dünyevi hedefler ve tutkulardan daha önemli ve anlamlı olduğu idrakine varmaktır diyor. Yani bu şu anlama mı geliyor? Biz dünyayı tümüyle arkamıza bırakacağız ve sadece kendimizi maneviyata mı adayacağız?
Öyle
yani?
Değil de biraz önce ilk sorunuz vardı ya, hani insandaki değişik bilinç düzeyleri. Aslında bence burada bir düzey atlaması oluyor. Bir kısmı sana diyorlar ki bu dünya çok güzel. Bu dünya bizim için son hedef. Ne kadar yer içer, eğlenir, gezersek
evet,
kendimizi gerçekleştirmiş oluruz. Tamam, bitti. İyi ama bir de bu ahiret tarafı var. Sonsuz bir alem bizi bekliyor. Biz sonsuz bir aleme kendimizi hazırlıyoruz. İşte o bu dünyanın tek amaç olmadığının farkına vararak daha başka bir boyut olduğunu fark etmek işleri bence değiştiren en önemli nokta burası.
Burayı anladım ama o zaman bu dünyadan vaz mı geçelim diyor tasavvuf.
Asla. Dünyanın içindesin. Dünyayı tepe tepe kullanıyorsun,
evet.
Tabir yerindeyse. Yani diyorlar ki dünyada dünyadan değil. In the world, not from the world. Yani biz dünyanın içindeyiz. Mevlana'nın tabirini söyleyeyim mi? Çok dehşet bir tabiri var.
Evet.
Ey insan diyor. Ahıra girmişsin ama sen eşek falan değilsin diyor. Bir iş için girdin. Yani bir seyis, bir seyis ahıra girse atları eğerlemek, atlara su vermek için.
Evet.
Bu atlar o seyisin emrinde. Belki de sahibi oluyor.
Evet.
Biz ateşek mi olduk? Olmadık asla. Biz onları kullanacağız bir hedef için. Şimdi bazı insanlar zannediyorlar ki ahırdayız. O ahır çok güzel. Samanlar var. Yani belki ekmek, su da geliyor. Sıcacık. Hani bazı doğu yerlerde falan aşırı kışlarda bazısının ahırda yatıyorlar.
Evet. Mecburiyetten.
Mecburiyetten.
Soğuktan donuyor çünkü.
Tabii tabii. Şimdi o yüzden biz bu dünyadayız ama biz dünyalı değiliz. Biz UFO olan gelenler var ya, cennetten gelmişiz çünkü. O boyutu yakaladığınız anda her şey değişiyor. Bugün çok param yok, üzülmüyorum. Ne olacak? Olmasın diyorum. Yarın kazanırım diyorum. Ümidim var. Veya bu dünyada ben namuslu, düzgün insan olayım da çok para olmasa da olur diyorum. Öteki türlü ne diyorum Ali Rıza Hocam? Ya bir şekilde zengin olmalıyım. Bir şekilde eğlenmeliyim. Bir şekilde tatile çıkmalıyım. Borç bulurum. İnsanlara kandırırım. Yeter ki şu bedeni mutlu edeyim diyorsunuz.
Evet. Hocam tam burada şu geldi aklıma. Darwinizmin şey üzerinde, psikoloji üzerindeki etkilerinden bir tanesinin şey olduğunu söylüyor. Ölüm üzerine araştırma yapan psikologlar. Ve bu son çeyrek yüzyılda hocam ölümle ilgili araştırmalar psikolojiye çok girdi. Eskiden tabuydu neredeyse. Psikoloji şeyden çok uzak duruyordu. Ölümle ilgili mevzulardan çok uzak duruyordu. Bununla Freud'un da özel bir katkısı vardı. Freud insanın en temel doğasını id olarak görüyordu. İd de ölümü bilmez diyordu. O nedenle ölümü dışlamak. Mesela bizim geleneklerimizde hocam, şehirlerimizde, köylerimizde kabirler evlerle neredeyse iç içedir ya da komşudur yani. Ya da bağında bahçesindedir.
Veya camilerin haziresindedir İstanbul'da. Evet. Belki isim, hocam bu bölgelerde avlu da oluyor. O da güzel bir şey.
Yani bahçe, evinin bahçe, bizim Karadeniz'de evinin hemen yanı başında şey de yapan var. Kabir ve ölümle yaşam o anlamda iç içe. Ama modern psikoloji ölümü dışlayınca ölümle ilgili kaygılar aslında daha fazla artmış. Ama şimdi tersine, bu defa özellikle pandemiden sonra da bir büyük patlama varmış. Ölüm kaygısı. Burada şöyle bir durum var. Darwin temelli olunca hocam psikoloji bunun üzerinden gittiği zaman ölüm demek mutlak yokluk demek. Çok dehşet bir şey yani. Bunu üstelik kendileri söylüyor. Yani gizlemiyor.
Hocam vaktimiz doldu. Ben Mevlana'dan bir beyit okuyayım. Haftaya devam edelim bence
tamam,
bu konuyu.
Tamam.
Batışı gördün ya, doğuşu da gör diyor. Yani biz ölmekle başka bir aleme doğuyoruz esasında. Şimdi anne karnından çıkan bir çocuk esasında ölüyor. O anne karnı alemden ayrıldığı için o alem için ölü sayılıyor artık. Tekrar oraya giremez. Ama yeni bir aleme doğuyor. Hatta Mevlana konuşturuyor bebeği. Anne karnındaki bebeğe diyor ki burada evladım diyor, daracık bir yerde affedersin pislik içinde diyor. Tıkılıp kalmışsın. Orada kan var biliyorsun. İnsan kanla besleniyor ya.
Evet.
Ya diyor dışarıda diyor neler var neler. Ovalar var. Rengarenk çiçekler, ağaçlar.
Yiyecekler, içecekler.
Çocuk diyor ki oradaki cenin. Ya diyor, git işine diyor. Beni kandırmaya çalışıyorsun diyor. Beni çıkarıp sen gireceksin buraya değil mi diyor. Burada diyor aş ekmek bedava, sıcacık bir ortam. Ekmeğe para yok, suya para yok. Hepsi annemden hazır geliyor. Anladın mı? Senin niyetin kötü diyor. Beni oradan çıkarıp.
Burada Mesnevi'de geçen bir öykü.
Mesnevi'de geçen bir hikaye bu. Esasında biz Müslümanlar için aynen anne karnıyla bu dünyanın ilişkisi nasılsa ahiretle bu dünyanın ilişkisi de öyle. Bu dünya çok dar bizim için.
Tabii ana rahmi rahim, Allah'ın Rahman ve Rahim isminin bir tecellisi. Dolayısıyla bebeği sarıp sarmalıyor. Ekmek yerden, su yerden, cennet gibi bir yer. Terk etmek istemez tabii hocam yani.
Ama şu anda hangi birimiz geri gitmek isteriz? Çok daha güzel bir aleme doğduk.
Evet.
Arabamız var, hızla gidiyoruz şu geniş
ama insan yerlerde. Gene hocam şey arıyor, öyle cennet gibi bir yer arıyor. Mesela çok ilginç. Karl Marx'ın bir evrim, toplumsal evrim modeli var hocam. Evrim modelinde komünal hayatta insan başlar, sonra sömürü düzeni başlar, feodal toplum, kapitalist toplum, sonra sosyalist toplum, sonra tekrar komünal topluma ulaşır diyor.
Hocam o konu yani çok güzel ama haftaya şey konuşalım diyor. Hocam?
Olur olur. Komünal toplumu cennet gibi görüyor yani.
Hocam bunu haftaya konuşalım.
Konuşalım hocam. Cenneti
diyelim de son sözümüz de bu şekilde Karl Marx'a bir giydirmiş olalım. Evet. O cennet değil esasında.
Evet.
Akılsız eşeklerin hayat tarzını yani bize büyük bir şeymiş gibi sunuyor. Evet. Haftaya devam edelim inşallah.
Devam edelim.
Kıymetli dinleyicilerimiz ve pek kıymetli izleyicilerimiz, tasavvuf insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.